Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Düşünce Günlüğü programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dostlar, Düşünce Günlüğü'nde bugün yine Suriye'yi konuşmaya devam edeceğiz. Suriye'de ne oluyor? Yaklaşık bir hafta oldu Suriye'deki devrimin üzerinden geçen süre. Taşlar yerine oturmaya başladı. Tabii birçok tartışma yapılıyor. İşin bir askeri boyutu var. İşte ülke yönetimi var. HTŞ ile ilgili değerlendirmeler var. Muhaliflerle ilgili değerlendirmeler var. İsrail'in saldırıları arttı. Şam'a doğru bir şekilde ilerlediği varsayılıyor. Golan Tepelerinden İsrail'in. Fakat bizim ele aldığımız konular, Ergün hocamızın Star gazetesinde de yazdığı konular, meselelere daha çok böyle bir sosyoloji perspektifinden bakan yazılar. Hocam, bununla ilgili olarak Suriye'de laiklik elden gidiyor nakaratı diye bir yazı kaleme aldınız. Yine bu çokça hepimizin içini ürperten, gönlümüzü karartan, hatta keşke bu insanlara daha çok yardımcı olabilseydik dediğimiz, evet, bu Sednaya hapishanesinde yazdınız siz ve dirilerin mezarı diye nitelendiriyorsunuz bu hapishaneyi. Buradan bir okuma yapalım, evet, hocam, biz tekrar Suriye ile ilgili. İç kamuoyunda bu devrim nasıl algılandı diye geçen hafta da konuştuk hocam biz.
Evet.
Buradan,
evet,
nasıl baktık? Kısmen değindik.
Evet.
Fakat gördük ki Türkiye'de bir kesim, hani aydınlardan oluşan, gazetecilerden oluşan bir kesim, çoğunlukla muhalif görüşlere sahip,
evet,
bunlar Suriye'deki bu meseleyi en sonunda getirip laiklik perspektifinden okuyorlar.
Evet.
İşte geçen hafta bir tweet de okumuştuk.
Evet, evet.
Kozanoğlu, Hayri Kozanoğlu'ydu galiba,
evet,
hocam. Bir Gün gazetesinde bir yazar, İşte Mayolu iki kadının fotoğrafını gösterip ki onların da İtalya'da çekildiği o fotoğrafın sonradan anlaşıldı. Ya işte bu görüntüyü unutun. İşte bundan sonra işte kadınların başı zorla örtülecek filan. Hatta geçen hafta iki tane böyle kadın gazeteci ile alakalı da Kübra Par ve Nagihan Alçı'nın gezisinde de böyle kendi aralarında da bir atıştılar. Nagihan Alçı başını örttü, Kübra Par örtmedi. Ya bana burada kimse baskı yapmıyor gibisinden filan böyle şeyler oldu.
Öyle mi? Enteresan,
evet,
bir şey. Çok magazine.
Evet. Yani öyle bir mesele ki bizim gündemimizde hocam. Hani magazin gündemi bile oluyor yani.
Evet,
başınızı,
evet,
örtürdüler mi, örtürmediler
o
mi diye.
O gazeteciler mahsustan yapıyorlar tabii. O magazinel hale getirerek,
evet,
daha çok kişi izliyor onları, önemsiyor.
Ama hocam bir... yani bu bakış açısı işte sizin de ifade, evet, ettiğiniz gibi o Sednaya hapishanesindeki, yani dirilerin mezarı diye nitelendirdiğiniz o Sednaya hapishanesini bile, oradaki zulmü bile algılayamamaya,
evet,
sebep oluyor. Şöyle başlıyorsunuz hocam yazınıza.
Hı.
Suriye'de laiklik elden gidiyor nakaratında. Yani Türkiye'de laikçi bilinç patolojiktir. Zihni sağlıklı çalışmaz, akıl tutulması içerisindedir. Gerçeği çarpıtarak fanatik ideolojisiyle yorumlar, Suriye'de zalim rejimin çökmesi üzerine ortaya koyduğu tepki de bunu gösteriyor,
evet,
diye başlıyorsunuz. Hocam, bu nasıl bir patolojidir? Bu nasıl,
evet,
bir okuma yapıyor? Cumhuriyet Halk Partisi gibi işte ana muhalefet partisi, hatta yerel seçimlerde birinci çıktık diyen bir parti, Türkiye'nin yönetimine talip bir partinin okuması da bu şekilde yani. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
Hakikaten bu üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Olayın birkaç vesilesi var. Yani Türkiye'yi bunlar hiçbir zaman Orta Doğu'yla ilişkili olarak görmek istemiyorlar aslında. Eskiden beri Orta Doğu'ya çok mesafeler bir tutumu var. Bunların kıblegahı işte Londra olmuş, New York olmuş, Amsterdam olmuş, Lüksemburg olmuş. Hep oraya bakarak hayatlarını kurmaya çalışırlar. Ama Türkiye ister istemez hem Balkanlar Avrupa tarafı olan bir coğrafya, hem de Orta Doğu tarafı olan bir coğrafya, Anadolu tarafı olan bir coğrafya. Dolayısıyla Orta Doğu'yu görmezden gelmesi mümkün değil. Orta Doğu'da olaylar yaşandı. O Türkiye bundan ciddi anlamda etkileniyor. Orta Doğu işte 70-80 önce bizim idaremizdeydi. Yüzyıllarca beraber yaşadık biz Suriye, bugün Irak denilen bölgelerde, Lübnan, Ürdün, Kudüs denilen yerlerde. Buralarda yaşadık. Şimdi Türkiye'nin diyelim arşivlerine bakıldığı zaman bu arşiv sadece bugünkü Anadolu sınırlarındaki Türkiye'nin değil. Bu arşivler bütün bu ülkelerin de arşivleri.
Evet.
Beraber yüzyıllarca yaşamışız. Sonuçta bu ülkelerle ticari ilişkilerimiz de var. Özal döneminde başlatıldı, daha sonra geliştirildi. Bizim komşumuz olan ülkeler, yani Suriye, Irak, İran. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman bizim bu ülkelerle realite olarak bunlarla ilişkilerimizi sürdürmemiz lazım. Ve Türkiye bu ülkelerle ilişkilerini sürdürürken, hani bir ara başörtüler Arabistan'a gitsin demişti Demirel.
Evet.
Yani bizim bu ülkelere benzeme gibi bir şeyimiz de yok, arayışımız da yok. Biz İslam'ı yüzyıllarca yaşamış olan bir toplumuz. Yani 1000 yıl bu topraklarda İslam'ı yaşamışız. Bu İslam da Arap'ın dini değil, efendim Suriyelilerin de dini değil sadece, Ürdünlerin de değil.
Evet.
Türkler de bu dini benimsediler, 1000 yıldır bu topraklarda yaşıyorlar. Ve dolayısıyla bu kültürel, tarihsel inanç bağlamında düşündüğümüzde Türkler Avrupa'dan çok daha fazla Orta Doğu'ya yakınlar.
Evet.
Türkistan'a yakınlar. Mesela orada da yeni önemli gelişmeler oluyor. Bunlar bir defa bunu algılayamıyorlar, bunu anlayamıyorlar. Çünkü bunların zihin dünyası tamamıyla Batı düşüncesi tarafından esir alınmış. İpotek altına alınmış. Oraya çarpılmış. Oraya hayran olmuş. Ve böyle bir zihin olunca o zihin tamamıyla Avrupa'dan haber alıyor. Avrupa'dan haber, bilgi alıyor. Avrupa'nın baktığı gibi, ABD'nin baktığı gibi bakıyor. İşin bu tarafı var, önemli bir veçhesi. Avrupa tabii Orta Doğu'ya her zaman kendi menfaati açısından baktı. Yani insan hakları açısından bakmadı, demokrasi açısından bakmadı.
Emperyal hayalleri açısından baktı.
Emperyalist hayalleri açısından baktı. Dün Fransa işte diyelim Suriye'de çekildi. Tam çekilmediği de ortaya çıktı. Çünkü Suriye'de Esad rejimini kuran adamlar, Baas hareketini 47'de başlatan subaylar da Fransızlarla etkileşim içinde olan subaylar.
Evet.
İşin bu taraf var. Irak'ta İngilizler uzun süre orayı yönettiler. Osmanlı hakimiyetini kaybedince onlar da o Musul ve Kerkük petrollerini
o Sykes-Picot anlaşmasını biliyoruz,
Fransız ve
hatırlıyoruz.
İngilizler beraber yaptı.
İngilizlerin paylaştığı bölge.
Şimdi bu gerçeklikleri bilmek gerekiyor. Bu coğrafyayı tanımak gerekiyor. Bu millete ait olmak gerekiyor. O zaman gerçekleri görebilirsin. Bazen gerçekleri görmek inançla ilgili, sevgiyle ilgili bir şey. Bakarsın ama göremezsin.
Evet. Yani duygu yani, dünyası da körelmiş sana, insanlar
tabii,
değil mi hocam?
Bu bölgeyle, coğrafyayla
bir bağı yok. Duygusal bağı yok.
İlişkisi yok. Ondan dolayı
yani mesela, bu bölgenin sadece sahillerini orada da yazın işte mayoyla yüzmek olarak görüyor hocam.
Bir tek evet öyle görüyor. Kafasındakine göre görüyor. Evet. Kafasına uymayan bir resim gördüğü zaman, pratik gördüğü zaman, hayat gördüğü zaman ona karşı mesafeli.
Evet.
Bu aydınlarımızın kendi medeniyet coğrafyasına ne kadar yabancılaştıklarını gösteriyor. Çok trajik bir şey. Halbuki onların bile nineleri, dedeleri bu bölgelerle ilişki içindedir. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar diyelim, bunlar okumuştur bir kısmı.
Evet.
Yani adam annesini Musul'da kaybediyor. Annesi orada yatıyor. Babası kadıdır, bu bölgelerde görev yapıyor. Yani Türkiye'nin en önemli aydınlarından birisi.
Evet.
Bu kişilerin arasında da vardır böyle. Dolayısıyla nasıl ki bugün Avrupa'nın kendi coğrafyası işte diyelim ki Fransız, Alman bilmem ne ayrılmış ama öte yandan da bir Avrupa topyekün algısı varsa bizler de Türkler olarak, Müslümanlar olarak, Anadolu'da olanlar olarak kendi coğrafyamıza bir aidiyet taşımamız gerekiyor. Bu aidiyete yönelik atılımlar var, şükürler olsun. Suriye konusunda bu nedenle bu aidiyeti benimseyen insanlar çok büyük fedakarlıklarda bulundular. Yani göçmenlere kucak açtılar. Muhacir dediler. Ve yine bu kesimler bununla dalga geçti. Bununla şey yapmadı. Yani bu insanlara sahip çıkmadılar. Bunlar da kadındı. Nerede feminist hareketler? Bunlar da yoksul insanlar, nerede Marksistler? Hani Marksizm yoksullarla ilgileniyor ya, feministler de kadınlarla ilgileniyor ya. Bu göçmen şeyiyle gelen kadınlar çocuklarını kaybetmiş, kocasını kaybetmiş, yoksulluk içinde yaşıyor, fukaralık içinde yaşıyor. Bu kadınları da bir görselerdi bunlar, değil mi?
Evet.
Göremezler, hissedemezler, duyamazlar. Çünkü onların görmeleri farklı, duymaları farklı, kulakları farklı. Yani işitmeleri farklı, kalpleri, hisleri farklı. Bu şimdi aslında bu tutuma sahip olan aydınlar Türkiye'de ciddi bir hakimiyet kaybına uğradılar. Bu hakimiyet kaybına uğrayınca, statülerini, rollerini kaybedince, güçlerini kaybedince buna kızıyorlar. Ve dolayısıyla tepkileri de çok daha fazla oluyor. Bir self-oryantalist tutum var burada aslında. Kendini oryantalist görmek. Oryantalizm nedir? Doğuya, İslam dünyasına hep geri kalmış. Hep efendim işte ilgilenilmesi, yönlendirilmesi, akıl verilmesi gereken bir yer. Bunlarda medeniyet diye bir şey olmaz, kültür diye bir şey olmaz diye bakıyorlar.
Evet.
Yani onlar hep Kant'ı görürler, hep Hegel'i görürler, işte Foucault'u görürler, Goethe'yi görürler, Platon'u görürler, Aristoteles'i görürler. Ama Hafız'ı görmezler.
Doğru.
Şebuseri'yi görmezler. Fuzuli'yi görmezler. Şeyh Galip'i görmezler. Mevlana'yı görmezler. Yunus Emre'yi görmezler. Yani bu toplumda
Gazali'ye düşmandırlar.
Gazali'yi görmezler. İbn Arabi'yi görmezler.
Evet.
İki dünyayı da kucaklamış.
Doğru.
Endülüs
self,
var, Şark var, Emgat var.
Self-kolonyalizm de diyordunuz hocam siz buna.
Self-kolonyalizm.
Evet.
Evet, hakikaten öyle. Kendini kolonileştirme. Ya. Gönüllü olarak Batılılar buraya gelmeden onlar adına bu toplumu kolonileştirme ya, çabası var.
Evet.
Maalesef. Evet.
Bir de hocam şu da var. Hani bu laikçi
ve bunu
bakış...
laiklik üzerinden evet. yapıyorlar yani.
Şimdi mesela işte HTŞ'yi görmektense Bağdat, Şam'da affedersiniz.
Evet.
İsrail tanklarını görmeyi yeğleyenlere kadar.
Evet.
Hep böyle baktılar ama asıl şu çıkışlar da var. Yani mezhepçilik ya da bir tarafgirlik açısından baktığımız zaman diyor ki işte orada diyor Hristiyanlar, Aleviler, işte Yahudi şeyler de var. İşte Dürziler var, Nusayriler var filan. Ya bunları acaba bunlar talepte bulunuyor. Bizim ülkeye mi alsak?
Evet.
Arap Alevisi, Nusayrileri buraya alalım. Hani bir şey açalım, bir koridor açalım.
Koridor açalım.
Evet, hani mesela CHP'li bir milletvekiliydi galiba, vekil diyor. Hani ya ne Arap... oldu? Yani Alevilere koridor açılıyorsa
evet.
ya oradaki Sünni zavallı halka evet. ki zulüm altındaydı. Şu an öyle bir şey de yok.
Evet. Bunların yani, öyle bir mağduriyeti de
mağduriyeti
yok.
Mağduriyeti de yok yani.
Yani oradaki rejimle anlaşmışlar.
Anlaşmışlar.
Beraber yaşıyordu. Tabii. Evlerinde sürülmemiş, çocukları öldürülmemiş.
Tabii.
Dolayısıyla rejimle uyumlu davranmış olan kişiler bunlara kucak açıyorlar.
Açıyorsun.
Ama öte yandan
asıl
o ülkenin
mazlumlara...
asıl çoğunluğunu oluşturan.
Evet.
O dediği bütün nüfus %13
tabii.
civarında.
Tabii,
yani.
Tabii,
hepsi.
Tabii.
Ama öte yandan bakın yüzde...
%80'in üzerinde Sünni
üzerinde
Araplar yaşıyor.
Sünni Araplar yaşıyor orada. Sünniler yaşıyor.
Evet.
Ya. Kürtler de Sünni
tabii,
yani
tabii.
orada.
Aynen
mesela.
Öyle.
Sünniler yaşıyor. O insanlar geldi Türkiye'ye. Çünkü evleri başlarına yıkıldı. İnsanlar öldürüldü. İşkencehaneler görüldü. İşkence gördüler. Biraz sonra bahsedeceğiz.
Evet.
Bunlara neden hayır dediniz? Bunlara
ya.
Neden tepki gösterdiniz? Üstelik şöyle bir imaj veriliyor. Efendim, laiklik olmadan insanlar diğer mezheplerle bir arada yaşayamazmış gibi.
Tarihi süreç bunu inkar ediyor.
Yani evet, bizim Osmanlı'da modern Avrupa'daki gibi bir laiklik mi vardı? Hristiyanlar yaşıyordu, Yahudiler
evet.
yaşıyordu. Müslümanlardan farklı mezhepler, Şiiler Irak'ta Osmanlı'nın hakimiyetinde yaşadılar. Yemen'de Osmanlı'nın hakimiyetinde yaşadılar.
Yani Ermeniler,
değil mi?
Ermeni tehciri,
diyorlar.
Laiklik elden gidince mi ortaya çıktı yani?
Yani evet, garip bir şey yani.
Değil mi hocam yani?
Öyle diyorlar bir de ona.
Evet.
Bu dolayısıyla büyük bir körlük, İslam'a karşı bir körlük.
Körlük, değil mi?
İslam'ı bilmemeden gelen
İslam,
bir körlük.
O tecrübeye, İslam tarihine körlük.
Yani okumuyorlar. Cahillik. Bunlar bakın Avrupa'nın birçok şeyini ayrıntılı okuyorlar. Ama insan kendi coğrafyasında bir dine inanman gerekmiyor. Ama bu coğrafyada önemli bir din. insanların çoğunun inandığı bir din. Bu yüzyıllarca bu coğrafyada hakim olmuş bir din, bir kültür, kurumlar. Bir okur, bir anlar yani mesela. Millet sistemi nedir? Yahudiler nasıl yaşamış burada? Hristiyanlar nasıl yaşamış? Bektaş
ya da,
geleneği
ya da
var.
Hocam, yani bu dinin hukuku ne diyor bunlarla ilgili? Yani
Bektaşiler yaşamadılar mı?
Evet.
Yani Bektaşiler üstelik Yeniçerilerin de tarikatıydı yani.
Ya.
Yani böyle de bir şeyi vardı. Osmanlı'da önemsenen bir tarikattır. Dolayısıyla Bektaşilik de Alevilik %100 aynı değil ama bir farklı meşrebi. Kızılbaşlık değil, farklı bir Alevilik tarzı. Ama bugün kalkıp İslam tarihinde, İslam pratiğinde hiçbir farklı dine mezhebe yer verilmemiş sanki. Buna tümüyle karşıtlarmış gibi konuşuyorlar. Bunun içinde sürekli IŞİD'i ileri sürüyorlar. El-Kaide'yi ileri sürüyorlar. Bu bir propaganda. Bir Türkiye'de hakikaten bir kendine dönüş hareketi var. Coğrafyamıza açılma hareketi var. Türkiye'nin çevresiyle, bölgesiyle ilgilenme hareketi var. Bu önemli bir şey. Türkiye Orta Doğu ile sadece ilgilenmiyor. Bakın Libya ile ilgilendiği kadar Türkistan'la da ilgileniyor. Balkanlarla da ilgileniyor. Türkiye kendi misak milli sınırları içine hapsedilmiş ufku açıyor. Daha evrensel bir ufka yöneliyor. Ama bunlar karşı. Bunların ufku hala geri, çakılmış zihinleri oraya. Bunu göremiyorlar. Bizim sadece Batı'ya, Avrupa'ya veya Rusya'ya kuyruk olmamızı istiyorlar.
Evet. Bir de
bunların
hocam,
bir kısmı da Rusçudur yani.
Doğru.
Rus yanlısı bir siyaset gereği savunuyorlar.
Doğru. Bana. Doğru hocam.
Yani böyle bir tarafı
Avrasyacı
var.
Ekip.
Avrasyacı bir ekip de istemiyor. Yani İrancılık ve Rusçuluk yapıyor bunlar.
Evet. Bir de hocam sanki ya insanlar orada mağdur. İşte bir hapishanede yüz binlerce insan katledilmiş. Yokluk var. Şehirler yerle bir edilmiş.
Evet.
Sanki en büyük mesele laiklik. Yani her şey çözüldü. Yani hep olaya bu perspektiften bakmak. İnsanlar zulümden kurtulmak istiyorlar.
Evet.
İşte güven ve adaletin tesis edilmesini, otoritenin tesis edilmesini istiyorlar.
Evine dönmek istiyor
insanlar.
Evine
dönmek istiyor.
En tabii bir şey ya.
Yani o şehirlerin imar edilmesi
lazım. Buranla ilgili
lazım.
Bir şey de bu insanlar evine dönüyor. Bu hani bunlar bir de hep karşıydı.
Evet.
Evinize gidin, bize maliyetiniz
tabii
yüksek, şu bu. Bağırıyorsunuz şudur budur. Bak evinize gidiyorsun. Gidin biz de yardımcı olalım.
Evet.
Orada büyük zayiat var, yoksulluk var.
Yani ne yani hemen mesele
evet.
Laiklik elden gidiyor.
Laiklik elden gidiyor, oraya taşıyorlar.
Taşıyorlar.
Görüyor musunuz yani?
Doğru.
Bu ülkede çıkıp laiklik elden gidiyor diyenler 93'te din karşıtı Uğur Mumcu üzerine bir şey ektiler. Bir de şeriat kahrolsun şeriat lutuklarını attılar.
Attılar.
O çizgi varlığını koruyor tabii Türkiye'de.
Koruyor.
Etkili bir çizgi.
Bir de onlar hocam az önce belirttiğiniz gibi o statülerinden de alaşağı edilmiş kişiler.
Çeşitli kişiler yani
evet.
Eskiden bunlar.
Bir öfke ve kinleri daha da
tabii,
artmış durumda.
Yani bunlar devlet biziz, Atatürk biziz, Atatürk'ü
ordu
bizim gibi
biziz.
Anlayacaksınız.
Evet.
Ordu biziz, Türkiye Cumhuriyeti biziz.
Akademiya bizim.
Akademiya biziz. Şimdi o yavaş yavaş gitti ellerinde. Yani sadece sizin değil hepimizin.
Doğru.
Cumhuriyet de hepimizin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hepimizin.
Evet.
Bu ülkede yaşayan herkesindir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Vatandaş olan herkesindir. Böyle kendine devlet üzerinden, Atatürk üzerinden, ordu üzerinden ayrıcalık üretip kendine ağa diye ilan edip sonra diğer insanları da
maraba görmek.
Maraba görmek dönemi bitti. Ağalık
evet.
Ve marabalık dönemi bitti,
bitti
Türkiye'de.
Evet.
Yani.
İnşallah.
Bu millet kendi iradesiyle kendini yönetecek. Bu milletin evlatları hizmette önde olan kimse, kim daha iyi bir hizmet ortaya koyuyorsa onları seçiyor. Onları seçecek. Öyle gidecek. Coğrafyasıyla da barışacak artık.
Evet.
Yani.
Evet.
Bu coğrafyayı dışlaman anlamı yok.
İnsanları ve o insanların değerleri, inançlarıyla da barışacak.
Kesinlikle.
Evet.
Yani İngilizler, Fransızlar Orta Doğu'yu mu dışlıyorlar? Dünya kadar körfez ülkeleri, zengin ülkeleri zamanlarını, paralarını, tatillerini, kurslarını, okullarını hep İngiltere'de, Fransa'da geçiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiriyorlar. O paralar oraya gidiyor. Türkiye ile bunların arası iyi olsa, Türkiye'nin dünya çapında kaliteli üniversiteleri var.
Bu yatırımlar burada olsa.
Buralarda okurlar, buraya geliyorlar. Tabii. Bizim Sabahattin Sayın Üniversitemizde var.
Evet, evet.
Bunlar.
Evet.
Eskiden ODTÜ'de çoktu mesela bunlar.
Evet. Ya hocam, biz şu an bu zihniyet, bırakın üniversite, ya turiste bile katlanamıyor,
evet,
yani. Para, evet, harcıyor hani bir şekilde.
Evet.
O çarşıda, o pazarda dolaşan turiste bile karşı yani.
Bakın, o Müslüman olan, Arap dünyasından gelen turiste katlanmaz ama öte yandan Ege'ye gelen Fransız, İngiliz içinde onun da önünde böyle ergatlık yapar.
Tabii,
bayılır. Aynen,
bayılır.
Onun da hizmet
etmek divan
için.
Evet, doğru hocam.
Böyle bir gariplik var yani.
Doğru, doğru. Hocam teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Kısa bir ara verelim şimdi. Aranın ardından şu Sednaya hapishanesini, dirilerin mezarı olarak, evet, nitelendirdiğiniz Sednaya hapishanesini konuşacağız hocam. Değerli dostlar, Düşünce Günlüğü'ne şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar buluşacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Değerli dostlar, programımızın ilk bölümünde Türkiye'den, Türk aydınından bir kesim siyasilerden gelen laiklik çıkışı, daha çok laiklik ağırlıklı, perspektifli Suriye okuması üzerinde durduk. Adeta Suriyeliler adına laiklik elden gidiyor yaygarasının yapıldığı bir ortamdayız. Tabii çok boşa düşen tartışmalar bunlar. Çünkü hali hazırda Suriye'nin içinde bulunduğu durum, laiklik elden gidiyor korkusunun pompalanacağı bir durum değil. İnsanlar gerçekten mazlum durumda, yıkık durumda, yoksul durumda. Öncelikli meseleler var Suriye'de. Bu öncelikli meseleleri halletmeden işte bizim bir kesim gazetecilerimizin, akademisyenlerimizin ve politikacıların bunu dile getirmesi de gerçekten biraz şimdilik abeste iştigal gibi duruyor hocam. Hocam, diğer bir mesele, yine bu konuyu da aslında ilgilendiren bir mesele. Yani bir Sednaya hapishanesi, evet, diye bir hapishanenin varlığından haberdar olduk. Biz Baba Esad zamanında yapılmaya başlanıyor ve o zaman işte 1980'li yılların başında, evet, yapılıyor, evet, herhalde ilk 1987'de ilk mahkumları,
evet,
koyuyorlar, ediyorlar. Yani rejim, Baas rejimi muhalifi olan hem işte bir takım gazeteciler, aydınlar, bürokratlar da bura konuyor. İşte halk da buraya konuyor.
Atılıyor.
Çok zulüm edilmiş,
evet,
insanlara. Dolayısıyla bu hapishane bizi biraz böyle insanlığımızdan utandırdı. Hatta şu dendi Türkiye'de, galiba bilmiyorum Cumhurbaşkanımız mı ilk dillendirdi. Ya biz keşke daha çok insanı alabilseymiştik.
Evet.
Bu hapishaneye düşeceğine bizim Türkiye'de yaşamaya devam etselerdi dediğimiz bir durum. Siz de yazınızda birkaç kişinin ağzından zaten orada belirtiyorsunuz. Bu hapishaneler, bu hapishane hocam aslında bu tür otokratik, işte Bağızcı,
evet,
bir rejimin olur hapishanesi. Ama hani biz biliyoruz ki Amerikalıların Bağdat'ta da Ebu Gureyb hapishanesi de böyleydi.
Guatemala
hapishanesi de böyleydi. Galiba bu hapishaneler,
Irak'ta Buca yine,
evet,
hapishanesi var.
Bir, yani ıslah yerinden ziyade bir zulüm yerine dönüşüyor değil mi yani?
Evet, kesinlikle.
Şöyle başlayalım yani, hocam. Hani Michel Foucault'un bu modern hapishanenin doğuşu kitabı,
evet,
var değil mi?
70'li var,
yılların başında yazılmış.
Evet.
Oradan bir başlayalım. Siz
başlayalım,
oradan,
evet,
mülhem, evet, bazı tespitleriniz var. Nedir hocam bu
yani,
hapishane?
Şimdi
modern hapishane,
modern hapishane
doğrusu.
Michel Foucault hapishane üzerinden giderek yeni bir siyaset teorisi ortaya koyuyor. İktidar teorisini bu hapishanenin modern dönemdeki doğuşu olgusuyla temellendirmeye,
evet,
çalışıyor. Diyor ki modern dönemin hapishanesi bir hayvanat bahçesi örneğinde yapılmış. Merkezinde bir kule var.
Evet.
O kuleyi gören işte o kuledeki hücreler var etrafında.
Evet.
Hücredekiler kuledekini görmez ama kule bütün hücredekileri görür.
Görür, evet.
Daha sonra bu hayvanat bahçesinin benzerine hapishane yaptılar.
Evet.
Avrupa'da.
Evet.
Ve bizim aslında bu hapishanede işte kontrol var, gözetim var,
evet,
disipline etme var. Şu
evet,
saatte gireceksin, şu saatte çıkacaksın, şunu giyeceksin, şunu yiyeceksin.
Evet.
Çok detaylı bir kontrol var.
Evet.
Çok detaylı bir disipline
evet,
etme var.
Evet.
Ama Michel Foucault diyor ki aslında modern toplumun kurumları da bundan esinlenmiş.
Evet.
Sadece hapishane değil, okullar da öyle diyor. Ondan sonra diyor hastaneler de öyle diyor.
Evet.
Klinikler de öyle diyor. Ve modern toplumsal kurumlarla insanların aşırı denetlendiğini, disipline edildiğini, kontrol edildiğini
evet,
söylüyor. Şimdi sonuçta öne çıkan kavramlar kontrol, disipline etme, gözetme.
Evet.
Fakat bu Sedney hapishanesi bunun çok çok ötesine bir şey. Yani sadece kontrol edilmiyor, sadece gözetlenmiyoruz. Sadece işte belli disiplinler falan disipline etme eğitimleri
ya da
yok.
Islah etme yeri değil yani.
Islah etme yeri değil. Yani suçtan, yanlıştan uzaklaştırmak efendim gibi bir şey değil. Burada çok bambaşka şeyler yapılıyor.
Yani şöyle hocam, bir de modern
o
hapishaneye düşmeniz için bir mahkeme süreci var.
E tabii.
İddianame var. Hani savcılık
evet, o var.
Var. Siz oraya en sonunda hani cezanızı çekmek için gidiyorsunuz.
Gidiyorsun.
Burada öyle bir şey de
burada
yok yani.
Burada böyle bir şey yok.
Bulduklarını tıkamışlar oraya.
Uyduruk, hemen çabuk çabuk
evet,
alıp atıyorlar ve burada hakikaten uygulanan şey çok farklı. Bir, burada da bir düzen var bir defa. Yani nasıl ki Hitler Holokost'ta insanları bir araya toplayıp düzenli bir biçimde sosyoloji bilimi, biyoloji bilimi, ekonomi daha iktisatlı yapalım. Nasıl ki böyle bir düzen kurmuş, insanları toplamış, seçmiş, kategorize etmiş, yakmışsa, burada daha korkunç bir biçimde sadece yakmakla kalmamışlar, yakmışlar da. Mesela bunu Dünya Af Örgütü tespit etmiş 2015 yılında, hapishanenin yanında aynı zamanda insanların atılarak yakıldığı, içine atılarak yakıldığı sistemin kurulduğunu söylüyorlar. Şimdi bunlar 7 kat bir defa yapmışlar. Yerin altında, işte yerin üstünde var, kırmızı renkli, beyaz renkli. Şuraya bunlar gider, oraya şunlar gider. Değişik değişik hücreler var. Farklı farklı işkenceler kullanılıyor. Ve bu işkenceleri, bu düzeni yapanların normalliğinden bahsetmek mümkün değil. Yani bir insanı alıp silah çekersiniz, öldürürsünüz. Yani bunlar alıyorlar, insanı presliyorlar. Bunlar alıyorlar, insanları
kesiyorlar.
Kesiyorlar. Ondan sonra biçiyorlar. Ondan sonra yani çok böyle şeytani işkenceler yapıyorlar. Yani zebaniler cehennemde ne yapıyorsa onlar gibi yapıyorlar. O nedenle bunlar adeta şey dedim yani, hani Mezopotamya'nın tanrı kralları var. Firavun gibi, Nemrut gibi kendini tanrı sanan
evet,
krallar.
Evet.
Bu Esad da böyle bir şey. Yani Firavun diyor ya, ben de öldürürüm, ben de diriltirim. Bu da diyor ben de cehennem
yaparım. Ben Rabbukumul Ala, ben sizin en yüce Rabbinizim ya, diyor.
Bu da diyor Kur'an ki ben de cehennem yaparım diyor.
Evet.
Cehennem yapmış ya, adam. Ve bu cehenneme götürmüş, insanları yakmış, işkence etmiş, bilmem her çeşit pis şeyler yapmış. Ve burada yaşamışlar. Bu subaylar, bu polisler, bu istihbaratçılar, bu görevliler. Yani başında da bir general var bakın. Bir sistem kurmuşlar, bir düzen kurmuşlar. Gelişi güzel olan bir şey değil. Buraya yıllarca devam etmiş bu. İnsanlar, 100.000'den fazla insanın bunların burada kaybından bahsediyorlar.
Ya.
Mesela biz 2010 yılında İstanbul'un Suriyeli Dostlar Platformu olarak toplantı yapmıştık o zaman. Ya Suriye Savaşı başlamamıştı, barış olsun, beraber hı hı, yeniden seçime gidilsin. O zamanlarda da mesela yani 10.000'lerce kayıp insanın olduğunu, 100.000 şeyi de telaffuz ediliyordu. Bunların o hapishane arşivinden olduğunu, tespit edilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Ama bunların kayıp dediğimiz tabii bir kısmı orada infaz edilmiş. Bir kısmı işkence altında öldürülmüş. Bir kısmı oraya bırakılmış. Deli olmuş. Bir pilot hani 80'lerde Hama'yı Hafız Esad yerle bir ediyor uçaklarla, tanklarla,
evet, evet,
İhvan-ı Müslümin'e
evet,
orada güçlü diye. Bir pilot daha o 20-21 yaşlarında bunu kabul etmiyor. Kabul etmediği için atılıyor. Yıllarca orada yaşamış. Geçen çıkardılar.
Hafız Esad'ın yaşadığını zanneden mahkumlar
evet,
var.
Evet, mahkumlar
hocam
var. Bu hapishane Yani çok ideal bir tip bu şeyde. Yeryüzünde cehennem kuran bir...
Evet.
Kendini tanrı hisseden aşağılık bir insanın yaptığını göstermesi açısından çok ibret verici hakikaten.
Doğru.
Ve bundan insanlar geçmiş. Bazıları da salmışlar. Bazıları da çıkmış. Şimdi bunlarla ilgili duyulmuş bir korku salmış bunun üzerinden. Yani biz bunu yaparsak oraya gideriz, başımıza bilmediğimiz şeyler gelir. Kulaktan kulağa fısıldanmış bu.
Bir korku aracı olarak da kullanılmış.
Tabii. O bir korku aracı olarak kullanılmış ve topluma korkuyu hakim kılmış. Firavun da korkuyu hakim kılmıyor mu? Ne diyor? Değil mi? Tehdit ediyor,
evet,
o şeyleri.
Sihirbazları.
Sihirbazları tehdit ediyorlar. Her zaman korku, ama Allah da sık sık ne diyor? Sadece benden korkunuz. Bunu diyerek insanların başka şeyleri ilah edilmesini engellemeye çalışıyor Allah.
Evet.
Çünkü korku çok temel bir içgüdü. Onunla insanlara hakim olan insanlara her şeyi yapıyor.
Evet. Ama
insanlara
hocam,
her şeyi yaptırıyorlar.
Yani
şimdi
evet hocam, buyurun.
Şöyle bir şey var. Yani bu hapishane sistemi Orta Doğu'da özellikle diğer diktatörler tarafında da yoğun olarak kullanılmış.
Evet.
Yani mesela Irak'ta Buca hapishanesi, işkencehanesi, Ebu Ghraib işkencehanesi, hapishanesi, çıplak insanlar.
Amerikalıların yani Irak'ın,
evet,
işgalinden sonra
bir kadın köpeği saldırıyor,
evet,
üzerlerine.
Meşhur o fotoğraf.
Bu ülkelerde böyle var. Bu işkencehanelerle insanları korkutuyorlar. İnsanları yıldırmaya çalışıyorlar. Ama insanlar da orada bambaşka bir varlığa dönüşüyor. Aslında insanlar orada daha radikalleşiyor.
Evet.
İnsanlar orada isyancı haline geliyor.
Evet.
Normal bir muhalifken isyancı bir muhalif haline,
doğru,
geliyor.
Doğru. Türkiye'de de anlatılıyor hocam. 80'li
Türkiye'de
yıllarda da bu hikayeler.
Diyarbakır hapishanesi. Yani 12 Eylül rejiminin en büyük günahlarından birisi. PKK terörüne katılan insanları ilk defa oradan çıkan insanlardan oluşuyor. Şükürler olsun ki bu hükümet orayı kaldırdı, götürdü, müze yaptı, başka bir şey yaptı.
Evet.
Bakın, Türkiye onlarla belli bir hesaplaşma yaşadı. Şimdi burada Orta Doğu'da bunlar devam ediyor. Dediğim gibi Zerkavi El-Kaide'yi gelip Orta Doğu'da kuran, Irak'ta ilk isyanları başlatan adam Zerkavi Ürdün'de hapiste kalmış.
Evet.
Bağdadi enteresan bir biçimde Buca hapishanesinde kalmış, Irak'ta. Orada El-Kaide ile daha sonra IŞİD'e yönelmiş. IŞİD'i kurmuş. Birçok insanlı üzerinde etkili olmuş.
Evet.
Dolayısıyla bu insanların hayat hikayelerine baktığımız zaman ciddi anlamda bir işkence hapishane süreci var.
Doğru.
Bilenmişler.
Bir mektep olmuş hocam.
Aşırılaşmışlar. Tabii. Mektep olmuş onlar açısından.
Hatta o çekirdek kadro da orada kuruluyor bir,
tabii,
bir şekilde.
Orada kuruluyor.
Evet.
Şimdi hiçbir muhalefet imkanı bırakmazsanız insanlara.
Bu Cevlani'nin de bir hapishane hayatı var.
Hayatı var.
Evet.
Oradan geçmiş. Bu insanlar çok zor şeylerden geçmişler yani. Böyle kolay kolay kendi ailesini bırakmak, konforu bırakmak, gidip ondan sonra bu rejime karşı mücadele etmek kolay bir şey değil. Şimdi Hateş'e bu mücadeleyi sürdürmüş. Eskiden diyorlardı ki ya niye bunlar gidip savaşmıyorlar? Bu Arap gençleri, Suriye gençleri gidip savaşsın. İşte şimdi savaşmış adam, bir mücadele ortaya,
evet,
koymuş. Bunu takdir
şimdi
etmen
aman,
gerekir.
Aman laiklik elden
ama,
gidiyor diyorlar hocam.
He, yani şunu deseler ya, evet adam mücadele etmiş, rejim,
evet,
gitti, orada yeni bir düzen kursun, ama bu düzeni kurarken de işte bütün herkese de yer versin, düşünsün, daha makul önerilerde bulunmak gerekiyor. Türkiye'nin çok önemli bir tecrübesi var. Demokrasi tecrübesi var. Şu ya da bu şekilde de olsa farklı grupları uzlaştırma tecrübesi var. Türkiye dünden bugüne nereye geldi yani, o açıdan bakarsak.
Ya.
Türkiye de buradan ciddi anlamda etkilenmiş, ciddi ekonomik katkı sağlamış, insani olarak yardım etmiş, elini uzatmış. Suriye ile iç içe hale gelmiş. Dolayısıyla Türkiye'nin kalkıp bu konuda söz söylemesi, yardım etmesi, organizasyonlarda bulunması insanlık olarak da görevi, realite olarak da görevi. Suriye de buna muhtaç.
Evet,
yani bu,
evet,
konuda.
Hocam tabii biraz bugün bizim ülkeden baktık meselelere. Yani zaten, hı-hı, biz bu ülkenin insanıyız. Buradan,
evet,
bakacağız elbette, ama özellikle laiklikle ilgili bir takım kaygıların yaşandığını belli kesimlerde bütün Suriye'deki olayları öyle okuduklarını söyledik. Hı. Bir de hocam bir sürü uluslararası örgüt var. Yani Birleşmiş Milletler var, bilmem Dünya Af Örgütü var, İnsan Hakları Komisyonları var, o var, bu var. Hocam bunların hepsi hikaye o zaman yani.
Aslında hepsi hikaye değil.
Hayır şöyle, bu kime işliyor yani bunlar?
Şimdi bir defa...
Hep yani güçlünün yanında, güçlünün bakış açısıyla mı bu olaylar değerlendiriliyor?
Şimdi...
Gücü ele geçiriyorlar, bu sefer o işgalciler yapmaya başlıyor bunu. İşte Irak'ta... Evet. Amerikalıların, İngilizlerin evet. yaptığı gibi. Ne bileyim Çin'in ayrı duyuyoruz işte Uygur Türklerine, Uygur Türk'ü kardeşlerimize evet. yaptıklarını duyuyoruz, Ortada. Ediyoruz.
Evet. Evet.
Rusya'nın da bildiğim kadarıyla bu konuda sicili çok temiz değil.
Temiz değil tabii ki. Yani bir
kime bu yani?
Kırım işgal etti yani Kırımlı Türkler.
Evet.
Kırım aynı zamanda hadi diyelim yani bugün Osmanlı döneminde beraberdik. Bugün evet. beraber değiliz ama evet. bir özerkti. Kendi kendini yönetsindi.
Yani şuna dönüyor etti. Sanki hocam evet. dünyadaki bu teşkilatlar bir takım toprakları, devletleri işgal etmek için uyduruk rapor yazan kurumlar mı bunlar
değil,
yani?
Öyle de değil. Şimdi bunlara evet. daha yani Müslüman vasat üzerine olan şahsiyettir.
Evet.
Yani ifrat ve tefritten uzak durmamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler olsun, Af Örgütü olsun, Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi Divanı olsun.
Evet.
Bunlar belli ölçülerde çok iyi niyetlerle kurulmuş. Belli ölçülerde güzel çalışmalar da yapıyorlar. Ama bunların sonuçta bir ordusu yok. İradeyi belirleyen kudretleri yok. Onlar sadece rapor yazıyorlar, kamuoyu oluşturuyorlar ama tamamıyla yönlendirici bir etkiye sahip olamıyorlar. Bakın Gazze'de Birleşmiş Milletler ciddi anlamda şey verdi yani. Kamuoyunda Birleşmiş Milletler'in başındaki kişi hep eleştiriyor, bilgi veriyor, kamuoyu
yönetiyor. Evet, evet. Orada...
Ama işlemiyor çünkü Amerika ve diğer güçler egemen. Dolayısıyla onların
dediği
olmadığı
oluyor.
İçin onların dediği oluyor. Dünya Af Örgütü. Bakın evet. Suriye ile ilgili rapor hazırlamış. Dünya Af Örgütü PYD'nin 2014 yılında, 15 yılında hazırladığı rapor çocukları götürüp PKK'nın terör haline getirdiğini falan raporlarını yayınladı. Dolayısıyla bunların yaptığı güzel şeyler de var. Dünyada belki bu yapıları da daha güçlü hale getirmek lazım.
Evet.
Türkiye mesela Birleşmiş Milletler'le ilgili sürekli tümüyle yok sayma yerine yenilenmesi konusunda
dünya önerilerde beşte büyüktür bulunuyor. Diyor mesela
Doğru diyor Türkiye
sürekli.
Yani hani. Ben oynamıyorum, yokum falan diye davranmak yerine veya tümüyle reddetmek yerine bu yapıların daha da gelişmesine destek vermek, daha da işlevsel olmaları konusunda neler yapılabilir? Bunu söylemek, bunun için mücadele etmek gerekiyor.
Evet, evet. Evet hocam. Hı. Yani diyorsunuz ki biz itidalli bakmamız lazım bu meseleye.
Tabii,
çok
tabii,
da
tabii.
aslında yani hakkaniyetli,
yani insan hakları kötü bir şey değil.
Adil davranmaya çalışan kurumlar evet, aslında
kurumlar
bunlar. Ama
bir kısmı
sözünü,
da var, yapıyor.
Sözünü dinleyen yok yani.
Dinleyen yok. O kadar evet. oluyor.
Doğru ben yani. Gazze'de Birleşmiş Milletler'in açıklamalarını takdir ettim.
Yani bu raporları bazen diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri, Türkistan, Doğu Türkistan'daki hakikaten Müslümanlar çok ciddi anlamda işkencelere, inanç ayrımcılığına,
evet.
baskıya uğruyorlar. Diyelim Dünya Af Örgütü, Birleşmiş Milletler raporlar hazırlıyor. Amerika o raporları alıyor, Çin'e karşı kullanıyor. Veya Türkiye'de insan hakları raporları var. Onları Türkiye'ye karşı kullanıyor olabilirler.
Evet.
Fakat bu onların o raporların yanlış olduğu anlamına da gelmiyor.
Gelmez. Yani. Anladım. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet. Değerli dostlar, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.